Doğa 9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu hafta programımızı Doktor Erel Aksoy ile birlikte hazırladık. Stüdyo konuğumuz ise fizik tedavi alanında ülkemizin değerli doktorlarından biri olan Meral Kozakçıoğlu Özekici hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Nasılsınız Meral
Teşekkür
Hocam?
ederim. İyiyim. Sizler
Biz
nasılsınız?
de çok
Teşekkür
iyiyiz.
ederiz. Sağ olun.
İyi ki geldiniz. Çok
Çok
memnun olduk sizi ağırlamaktan.
teşekkür
Tekrar
ederim.
hoş
Çok mutluyum.
geldiniz.
Sizinle yaptığımız ikinci programımız.
Evet.
Daha önce de Cihat Bey'le bir programımız olmuştu. İkinci kez
Evet.
ağırlamaktan mutluluk diyoruz size.
Teşekkür ederim.
Hocam uygunsa sizinle bu hafta yumuşak doku romatizmaları, kireçlenme, duruş bozuklukları, skolyoz, kifoz gibi konularda sorular sormak istiyoruz.
Tabii.
İsterseniz ilk önce yumuşak doku romatizmaları ile başlayalım.
Başlayalım.
Şimdi genelde her yerinde ağrı hisseden, sabahları yorgun kalkan kişilerde yumuşak doku romatizması gibi bir teşhis konulduğu rastlanabiliyor ve bunun galiba diğer adı da fibromiyaljide, değil mi?
Evet.
Fibromiyaljiyi bize biraz anlatabilir misiniz?
Tabii. Aslında çok çeşitli yumuşak doku
Evet.
romatizmaları var. Ama en sık olarak karşımıza çıkan iki yumuşak doku romatizması, bir tanesi dediğiniz gibi fibromiyalji,
Evet.
bir tanesi de miyofasiyel ağrı sendromu. Tabii fibromiyalji ile daha sık karşılaşıyoruz. Ya da aslında şimdi toplumda bu internet olması, herkesin interneti devamlı bakması, işte bende ne gibi problemler olabilir diye düşünmesiyle fibromiyalji vakaları kendilerini fibromiyalji zanneden vakalar
Evet.
diyelim, düşündüğümüzden daha da fazla. Genelde işte boyun, sırt, bel ağrısı yaşayan herkes acaba
Evet.
ben fibromiyalji mi oldum diye düşünüyor. Halbuki fibromiyalji sadece boyun, sırt, bel ağrısı değil,
Değil.
çok çeşitli sebeplerle
Evet.
insanlarda ağrı şikayetleri ortaya çıkabilir. Fibromiyalji de belli kriterler var. Nedir bu? 3 ayı olayım bir kere, 3 aydan uzun
Evet.
sürmesi. Yanında muhakkak psikolojik bazı problemlerin
Evet.
de seyretmesi. Uyku sorunu. Uyku sorunu
Evet.
fibromiyaljide çok önemli bir problem. Ve bu uyku sorununu çeşitli araştırmalarla düzenlemeye çalışmışlar.
Evet.
Fakat gene de düzenleyememişler. Düzenlendiği zaman uyku düzeni ve uyku ritmi o zaman fibromiyaljinin semptomlarının da
Evet.
azaldığını görmüşler. Üçüncüsü de uzun süreli ağrı dedik, 3 ayın üzerinde
Evet.
seyreden işte bir takım psikolojik
Durumlar.
sorunlar ve vücuttaki 18 tetik noktanın 12'sinin ya da 11'inin pozitif
Olması.
olması. Tetik nokta derken de şunu kastediyorum. Normalde vücudumuzun herhangi bir yerine,
Evet.
herhangi bastığımız zaman ağrıyan nokta tetik nokta değil tabii ki. Tetik nokta dediğimiz baş parmağımızla presyon yaptığımızda, bastığımızda 4 kilogram ile diyeceksiniz ki 4
Baş
kilogramı nereden?
parmağımızı.
4 kilogramı
Evet.
nasıl biliyorsunuz?
Evet.
4 kilogram nasıl oluyor bu iş? Bastığımız noktada bu tırnak içi pembedir biliyorsunuz.
Evet.
Pembe tırnak içinin bembeyaz olduğu nokta 4 kilogram noktası oluyor. Bastığınız zaman parmak içi bembeyaz olduğu zaman ki o 4 kilogramla hasta ağrı hissediyorsa o pozitif demektir. 18 noktanın simetrik olarak yerleşiyor. 9'u bir tarafta, 9'u da yani 9'u sağda, 9'u
Dokuz
solda
solda.
öyle söyleyelim. Boyunda, sırtı
Evet.
noktasında, kalçada, dirseklerde, dizin iç yanlarında ve bu şekilde böyle 18 nokta var. Bu 18 noktanın 11'inin de pozitif olması gerekiyor fibromiyalji için. Dolayısıyla yani sadece hani ağrım oluyor
An
olayı
evet değil.
değil.
Peki ama psikolojik sorunlar
Evet.
ana etken midir?
Şimdi aslında şöyle, bu konuda bir
Evet.
tartışmalı
Evet.
nokta. Neden? Çünkü bir ağrı çok uzun süreli olduğu zaman insanın psikolojik problemleri de
Evet.
beraberinde çıkıyor geçmediği zaman. Düşünün, insanın devamlı ağrısı olan bir kişiyi düşünün.
Evet.
İşiyle, eşiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla yani herkesle ilişkisi bozulabilir bir noktada. Çünkü
Evet.
tahammülsüz hale geliyor. Normalde ağrı insanlar da tahammülsüzlük yaratır tabii ki. Tabii, evet. Onun için ağrısız olmayı isteriz, evet. Rahat olmayı isteriz. Hı-hı. Huzurlu bir insan, evet. Keyifli bir insan pozitif enerji verir ve ilişkileri de iyi olur. Evet. Dolayısıyla ağrı uzun süreli olduğu evet. zaman kişinin tabii agresif ya da tahammülsüz olmasına yol açıyor. Hı-hı. Bir de tabii genelde yapılan araştırmalarda böyle çok titiz, mükemmeliyetçi, işte kişilik tipi A olan A grup kişilerde hani daha yoğun evet. olduğu saptanmış. Hanımlarda daha sık, 30'lu yaşlarda daha sık ve çok şiddetli tablodan hafif tabloya kadar seyreden değişik tipleri de var fibromiyalji'nin. Bazen mesela bir hasta geldi bana Almanya'dan. Çenesi kilitlenerek yani düşün yani artık çenesiz böyle çünkü ses ve germe ile çene kasları da o kadar çok kasmış ki çene kilitlenmiş kalmış. Yani bu kadar ileri düzeylere kadar aslında fibromiyalji gelebiliyor ve çok büyük evet. problemler yaratabiliyor. Tabii tedavisi de çok inatçı olduğu için insanları da biraz morallerini bozuyor sonrasında. Evet.
Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz peki hocam? Böyle bir hastayı da karşılaştığınız zaman?
Evet. Şimdi fibromiyaljide işte ağrı kesiciler çok fazla bir işe yaramıyor. Antiinflamatuvar ilaçlar bizim kullandığımız. Bazı psikolojik destek ve rahatlatıcı ilaçları bir kere muhakkak kullanmak gerekiyor. Onunla beraber uyguladığımız bizim fizik tedavi ajanları var. Fizik tedavi ajanlarıyla amacımız tabii kasın dolaşımını düzenlemek. Kastaki biriken laktik asiti atmak evet. ve ağrıyı gidermek, kas spazmlarını açmak. Bunun için de yüzeysel ısı, derin ısı uyguluyoruz ve masaj. Masaj fibromiyaljide çok faydalı, öyle söyleyeyim. Kuru sıcak hava faydalı. Mesela arttıran ve azaltan faktörlere bakıldığında işte stresli bir ortamda çalışan bir kişide mesela çok daha yoğun. Şimdi düşün mesela bir bankada evet. işte atıyorum başında çok ona böyle devamlı hani böyle zorlayan hani bir patronuyla çalışan bir eleman düşünelim.
Evet.
Haftanın işte her gün 8 saat 10 saat. Şimdi tedavi yaparsanız yapın. Bu kadar aşırı bir evet. stres ve gerginlik hani içerisinde o kişinin hani rahat olabilmesi mümkün
evet,
mü?
Tabii.
Mümkün değil rahat olabilmesi. Yani onun için mesela böyle bir kişide fibromiyalji varsa düzelmesi de çok zor. Onun için biraz ortamı da tabii bu her zaman mümkün olmayabilir.
Evet.
Ortamı da düzenlemek gerekiyor. Ortamı düzenli insan her zaman işini değiştirme lüksüne de sahip değil. Şimdi bir eğitiminiz var,
tabii.
bir işiniz var değil mi? Evet. Yani o işi pat diye değiştiremeyebilirsiniz de.
Evet,
dolayısıyla o zaman ne yapmak lazım? Kendinize gevşeme dönemleri ayırmak
evet.
gerekiyor. İşte eve geldikten sonra mesela bir yarım saat çok sevdiğiniz bir işi yapabilirsiniz. İşte bu televizyon seyretmek olabilir, yoga olabilir. Uyumak olabilir, evet. kitap okumak olabilir. Yani ben sadece fibromiyaljisi değil olan hani herkese söylüyorum bir sorunu olmasa bile insan şöyle bir yarım saati hani şöyle bir kendine ayırmalı. Bu bence büyük bir şey. Keyif ve lüks. Hani yani o yarım saatte çoluğunuz da olsa, çocuğunuz
tabii.
da olsa, her türlü sorunuz da olsa
hani
yarım saat.
Evet.
Mesela yurt dışında çok yaygındır bu hani biliyorsunuz. Özellikle erkekler pub'lara giderler. Hani İngiltere'de evet. mesela Amerika'da da, Almanya'da da. İşten çıkarlar. Mesela bir yarım saat, yarım saattir evet. o süre. Giderler pub'da, arkadaşlarıyla bize bir konuşurlar. Ve dönerler. Mesela o bile onları çok rahatlatır. Aslında işte bunlar insanı rahatlatan şeyler. Bizde de arkadaşıyla buluşmak ya da evde sevdiğin bir işi yapmak. Yani bunları yapmak lazım.
Evet.
Yoğun çalışma döneminde insanların kendilerine de küçük de olsa bir zaman
ayırmaları gerekiyor.
Ayırmak lazım. İnsanın bir de kendini sevmesi lazım. Evet. Öyle düşünüyorum.
Peki hocam bu fibromiyalajinin tanısını koymakta kriterlerden bahsettiniz. Yani
evet.
tanı koymak aslında kolay mıdır yoksa diğer sistemik hastalıklarla karışması da mümkün bir durum mudur?
Yani aslında tanı koymak fibromiyalji de çok kolay. Tablo karşınıza geldiği zaman zaten konuşmasından, tavırlarından, muayenesinden bunu anlıyorsunuz. Fibromiyaljide laboratuvardaki bütün testler normaldir. Herhangi bir patolojik bir şey pozitif çıkmaz. Tabii neyle en çok karışıyor? Boyun fıtıklarıyla, bel fıtıklarıyla. Şimdi mesela boyun fıtığı olan bir kişinin tabii boyun ağrısı, işte boyun sırt bele yayıldığı için Bel ağrısı da keza aynı şekilde. Aa, ben acaba fibromiyalji mi oldum? İşte yumuşak doku romatizması mı oldum diyor. Halbuki fibromiyalji böyle her hemen herkesle karşılaşılan bir tablo değil tabii
değil,
ki.
Evet.
Yani aslında ağır bir tablo. Evet, öyle hani evet. Kolay bir hastalık evet. Değil fibromiyalji.
Fibromiyalji ile fıtık aynı anda görülme durumu olduğunda tedavi olarak herhalde farklı yöntemler uygulanacaktır. Ayırt etmek için MR gibi yani teşhis yöntemleri mi kullanılır yoksa başka yöntemler var mıdır?
Şimdi tabii ben mesela bazen karşınıza yanlış tanı konmuş evet. Hastalar da geliyor. Mesela bakıyorsunuz hastanın boyun sırt bel ağrısı evet. Var. Ama hiçbir yani başka bir fibromiyalji şeyine uymuyor hani evet. Tablosuna uymuyor. Ben tabii ki boyun sırt bel ağrısı olan her hastada muhakkak boyun ve bel MR'ını çektiririm. Evet. MR bizim için şimdi çok güzel bir tanı aracı. Neden bir kere hasta ışın almıyor. Hani çoğu kişi evet. Zannediyor ki hastaların evet. Hala çoğu işte direkt grafiğe girersen ışın almam. Böyle bir yanlış şey var. Hani.
Var evet.
MR'a girersen MR daha komplike böyle kapalı falan bir hani büyük bir sistem ya. Işın alırım diye. Ben de diyorum ki tam tersi yani. Hani çok basit olarak adlandırdığımız düz filmlerde ışın alıyorsunuz. Ama MR'da ışın almıyorsunuz. Dolayısıyla ben MR'ı çok seviyorum. Neden? Bir de kafada hiç soru işareti bırakmıyor MR. Yani MR'lar çıktı çıkalı. Hani çok iyi doktor olmanıza da gerek yok. Her şey ortada çünkü. Hani tanı da eskiden tabii hani eski hekimler bu MR'lar, BTR'ler falan yokken işte iyi bir muayene. Tabii o zaman her şeyin çok iyi olması gerekiyor bilginin. Şimdi MR'da her şey tabii. Tüm bağ dokusu, kas dokusu, işte bütün eklem, kemik doku biliyorsun her şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla MR'larda boyun ve bel fıtığı olduğunu zaten olup olmadığını anlaşıldı. Görüyorsunuz. Zaten çoğu hasta bana özellikle genç popülasyon, şimdi mesela 30 yaşlarda olan herkes, hemen herkes internetle ve işte bu bilgisayarlarla çok haşır neşir.
Evet.
Öyle olduğu için tabii eğitimli grup genelde de tabii bu. Evet. Üniversite mezunları, işte bankacılar, holdinglerde çalışanlar. Herkes işte fibromiyalji mi olduk falan. Yani özellikle bu evet. Genç bu şeyde öyle bir şeyle
popüler
geliyorlar.
Popüler bir hastalık mı fibromiyalji?
Yani öyle bir herkes kendine bir fibromiyalji kondurma hani şeyi içerisinde, düşüncesi içinde. Ama işte dediğim gibi yani ortam çok stresli olmasa dahi uzun saatler bilgisayar başında çalışmak, aynı pozisyonda oturarak çalışmak boyun sırt bel ağrılarını muhakkak tetikliyor.
Evet, tabii.
Yani boyun bel fıtığı olmasanız dahi boyun sırt bel ağrısı yaşama ihtimali çok yüksek artık. Öyle söyleyelim.
Şimdi ilk başladığınız zaman fibromiyalji ağrıları bir de miyofasiyel ağrılar dediniz. Evet. İkisi arasındaki farklar nelerdir?
İşte ikisi arasında çok büyük fark var tabii. Miyofasiyel ağrı da şu. Ters bir hareketle mesela bir kasımızı çok zorlarız. Evet. O kasta diyelim ki ağır bir şey kaldırdık. O mesela sırt kasında ve bel gruplarında çok olur bu. Birden kasılır kalırsınız o kasta. O kasın içerisindeki dolaşım bozulur. O kasın içinde tetik nokta oluşur ve küçük böyle kistik böyle kayan bir nokta oluşur. Miyofasiyel trigger point dediğimiz şeydir bizim o. Miyofasiyel ağrının da tedavisi çok basit. Tek seans tedavi bile yeterli yani ben miyofasiyelde hiçbir tedavi dahi yapmıyorum. Evet. Oraya hafif bir soğuk uygulama evet. Ve bir işte enjeksiyon, kuru iğne bile batırsanız evet. Hiçbir şey koymasanız bile içine hemen o noktayı açıyor. Zaten problem halloluyor.
Çok uzun süre devam eden miyofasiyel ağrılar olabiliyor mu yoksa?
Çok nadir. Çok nadir. Şimdi bazen insanların postürleri bozuk olabiliyor. Çok yanlış hareketlerde bulunabiliyorlar. Zaman zaman oluyorlar ama miyofasiyel ağrı dediğim gibi çok çabuk tedavi edilen, edilebilen bir durum. Fibromiyaljinin aksine. Evet.
Kulunç farklı bir şey değil mi?
Şimdi kulunç dediğimiz şey aslında kulunç fibromiyalji ile eskiden fibromiyalji fibrozit. İşte kulunç falan diyorlarmış. Sebebi fibromiyaljide de tabii o kulunç var. Yani kulunçun olduğu kulunç dediğimiz kürek kemiklerinin altında ve yanlarında ki küçük küçük o ağrılı noktalar, o ağrılı noktalar çok arttığı zaman küçük küçük kistler de ellediğiniz zaman minik minik kistler de nohut gibi falan böyle hani oluşumlarda elinize gelebiliyor. Şimdi kulaç fibromiyajide de olur. Çünkü sırt kasının dolaşımı bozulduğu için orada bir tetik nokta var. Fibromiyajide tetik noktası var. Bir de kulaç tabii sırt kası çok zayıf olan, sırtını iyi kullanmayan insanlarda da olur. Yani sırt kası, romboid kas grubu dediğimiz iki kürek kemiğin arasından tutup da ortaya çeken kas grubu zayıf olduğunda, şimdi normalde dik durabiliyoruz o kaslarla. O zaman hem dik duramıyorsunuz hem de kürek kemiklerinin üstündeki kas grubu zayıf olduğu için altındaki eklem bozulduğu için o takır tukur sesler ortaya çıkıyor. Yani kireçlenmeler oluşuyor şeyin altında, kürek kemiklerinin altında. Bu da tabii kulunç olarak adlandırılıyor. Kulunçun da tedavisi masaj, sıcak ve masaj.
Benzer duruma herhalde duruş bozukluklarında da karşılaşabiliriz değil mi? Yani eğer omurgalarda bir eğrilik varsa, insanlarda duruş sıkıntıları varsa herhalde benzer sıkıntılara karşılaşabiliyoruz.
Tabii ki duruş bozukluklarında sırt ağrısıyla, bel ağrısıyla çok sık karşılaşırız.
Evet. Kulunçta masaj dediniz, bir de germe hareketleri de oluyor galiba.
Germe var.
Onun kulunçta dışında başka bir tedavi yöntemi var mı?
Bir de bir sırt kası zayıflamışsa
güçlendirmek.
Spesifik o kası güçlendiriyoruz. Yani. Şimdi artık elimizdeki tabii fizik tedavi sistemleri çok gelişmiş durumda. Şimdi benim özelliğim aslında kaslarla çok ilgileniyorum ben. Yani çok ilgilendiğim değişik alanlar var ama ilgimi en çok çeken kaslar. Evet. Neden ilgimi çok kaslar çekiyor? Çünkü kemik dokuyor ve eklem dokuyor. Dejenerasyondan kısmen koruyabiliriz ama bozulduğu zaman geriye dönüşüyor. Mesela eklemin de geriye dönüşüyor. Kemik yapıdaki osteoporozun da, kemik erimesinin de geriye dönüşüyor. Ama kasları güçlü tutarsak bütün bunları, yani kemikleri ve eklemleri de koruyabiliriz. Tabii ben fizik tedavi uzmanı olarak benim için önemli olan insanın kalıfı, öyle söyleyeyim. Yani bağ dokusu, kas dokusu, kemik eklem ve ayakta duruşumuz, lokomotor sistemimiz yani. Kaslar ne kadar güçlü olursa, yani ben hekim olarak kendi alanımda çok seviyorum. Yani kendi işimi de çok keyifle, severek yapıyorum ve benim kişisel özelliğim, ben bir işi çok öğrenerek yapmayı severim. Yani ben bir işi yapıyorsam çok iyi bilerek o işi yapmam lazım. O zaman keyif alıyorum. Yani neden, niye, niçin yaptığımı ben çok bilerek yapan bir insanım. Yani benim en önemli kendimde sevdiğim diyeyim. Yani. Özelliğim o. Beni erken olarak keşfettiğim şey de kaslar oldu. Yani kas dokusunun çok güçlü olmasının olduğumuz zaman sağlarsak bunu bir sürü fizik tedaviyle ilgili hastalığın da önüne geçilebileceğini gördüm ben. Ben 1998 yılında ilk kendi kliniklerimi açmadan evvel hatta bu şeye gittiğimde, devamlı seyahat ediyorum kongrelere, toplantılara neyse, bir kas sistemini keşfettim. Bu kas sistemin hani firma adını söylemek istemiyorum. Özellikle yani bu 98 yılında Türkiye'ye benim getirdiğim bir sistemde. İlk ben getirdim. Evet. Bu kas sisteminin özelliği, cihazın özelliği, küçük cihaz bu aslında. Küçük bir cihaz.
Evet. Ben onu soracaktım size.
Evet. Küçük bir cihaz bu. Evet. Ama bu cihaz sihirli bir cihaz. Bu cihazın içinde her kas için ayrı kart var. Ve her kasa ben istediğimi yapıyorum derken, mesela diyelim kırık oldu. Evet. Eskiden ne oluyordu? Alçıya alınıyordu. Hı. Alçıyı bir çıkarıyordunuz. Kol ya da bacak 5 santim, 6 santim, 8 santim incelmiş. Hı hı. Biz egzersize yapıyorduk, güçlendiriyorduk ama o incelik kalıyordu. Herkes bilir. Evet. İncelik kalıyordu. Bir bacak öbüründen, bir kol öbüründen ince kalıyordu. Ama mesela bu cihazla, içindeki kas programlarıyla siz pasifsiniz ama işin güzel tarafı şu. Sistemin mekanizması, kasın motor noktalarına elektrotları takıyorsunuz ve o kası spesifik çalıştırıyorsunuz. Evet. İşin güzel tarafı o. Şimdi bir hareketi yaparken kaslar beraber çalışırlar. Mesela şu mendili aldım. Evet. Böyle. Bir grup 15-20 kas grubu çalıştı. 15-20 kas grubu da buna direnç gösterdi. Evet. Çünkü direnç göstermese bunu ben kontrolü yapamam. Evet. Pat diye atarım. Doğru. Öyle değil mi? Beynen bunun kontrolünü yapıyoruz. Bir kısım grup alıyor, bir kısım grup da buna engelliyor ve kontrolü hareketi yapıyoruz. Bunu yaparken yalnız 15-20 kas grubu beraber çalıştığı için ben istediğim kası istediğim oranda güçlendiremiyorum. Güçlü olan kas hareketi tamamlarken zayıf olan kas gene zayıf kalabiliyor. Doğru. Dolayısıyla ben bir hastada kolunu bacağını egzersizlerle, efendim ağırlıklarla güçlendireyim dersem iki hata yaparım. Birincisi istediğim kası istediğim doğru kadar güçlendiremem. Evet. İkincisi de o hareketi ağırlıklarla yaparken eklemin içindeki basıncı arttırırım. Doğru. Sıvıyı ödem arttırırım. Evet. İşte bu sistemde eklem hareketi olmadan kası motor noktalarına elektrotları takıyorsunuz. Elektrik bağlantısı falan yok. Cihaz kası çalıştırıyor. Dolayısıyla hasta yatıyor. Ne tansiyonu ne kalbi hiçbir şey etkilenmiyor sistemik olarak. İstediğimiz kası istediğimiz oranda güçlendirebiliyoruz. İşte bu kas sistemi Avrupa'da çıkmıştı eskiden. Evet. İşte dediğim gibi bunu ilk keşfedenlerden biri ben oldum. Öyle söyleyelim. Kaslarla da çok ilgili olduğum için Türkiye'ye ilk ben getirdim. İlk ben kliniklerimde uygulamaya başladım. Daha sonra da bu konuda işte çeşitli araştırmalar da yapıldı Türkiye'de. Zaten tüm dünyada kullanılıyor. Bu anlattığım şey tabii benim bulduğum bir şey değil de benim Türkiye'ye hani getirdiğim şeylerden, ilk getirdiğim şeylerden bir tanesi. Ve bu Türkiye'de daha sonrasında hiç bilinmiyordu bu sistem. Şimdi Sağlık Bakanlığı kabul etti.
Aktif olarak kullanılıyor.
Sağlık tabii tüm TTB'de geçerli yani gerek SGK'da gerek özel sigortalarda biz fizik tedavi uzmanları tüm Türkiye'de artık bu kas sistemini kullanıyoruz. Bu kas cihazları bizim için çok faydalı oldu. Evet. Neden? Çünkü bu kas cihazlarıyla çok daha rahat rehabilitasyonda, fizik tedavide istediğimiz neticeleri kaslar anlamında alıyoruz. Ama tabii ben kaslar üzerine çok yoğun çalıştığım için bunlarla daha değişik şeyler yapabiliyorum. Evet. Yani ben yüz kasları dışında bir kadının ya da erkeğin tüm vücut kaslarını istediğim oranda güçlendirebilirim. Kas üzerine çok yoğun çalıştığım için. Nereden geldik şimdi başka buraya? Bu noktaya. Sırt kaslarından geldik. Evet. Yani dolayısıyla sadece işte sırt kaslarını da cihazlarla güçlendirdiğimiz zaman ben örneğin 15 seansta ben demeyeyim bütün hani hepimiz bütün fizik tedavi uzmanları 15 seansta 20 seansta sırt kaslarını istediğimiz oranda güçlendirebiliyoruz. Öyle olunca da tabii dik durulabiliyor. Sırt kası güçlü olunca işin güzel tarafı kas doğal korse olduğu için özellikle kadında kireçlenmeyi engelliyor. Kemik erimesini engelliyor. Kırıkları engelliyor. Yani aslında o kadar muhteşem bir şey ki kas daha tam hani bu Türkiye'de kas daha tam yerine oturmadı. Yani insanlar bilseler ki kaslar bu kadar önemli. Evet. Kaslarına çok daha fazla ağır. Ve kas çalışırsa yağ da olmaz. Evet. Şimdi daha da güzel tarafı. Evet. Yani bütün vücut kasları güçlü olan bir kadın ya da erkeğin yağ dokusu da tabii belli oranda olur da hani normal olarak olur. Kasın çalışmasını şey yapmaz. Etkilemez.
Evet, hocam kaslardan bahsetmişken biraz da kemiklere geçelim. Biraz önce osteoporoz dediniz. Evet. Osteoporozun tedavisinin zor olduğunu belirttiniz. Gençlik yaşlarından itibaren herhalde spor yapmanın çok büyük önemleri var. Beslenmenin önemi var. Peki osteoporoz geçtikten sonra tedavide kullanılan bir takım ilaçlar var. Bunların faydaları veya zararları hakkında ne demek istersiniz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Osteoporozda tabii iki tip hani büyük osteoporoz var. Bir tanesi, yani bir sürü tip var ama iki tip. Bir tanesi işte postmenopozal dediğimiz tüm kadınlarda menopoz dönemi sonrasında ortaya çıkan. İkincisi de senil tip dediğimiz 75 yaş sonrasında hem kadında hem erkekte ortaya çıkan tip. Evet. Tabii 75 yaşına gelen her kadında ve her erkekte kemik erimesi var. Evet. Ve bunun da zaten Sağlık Bakanlığı ilaç tedavilerini veriyor. Kadın ve erkekte yani kemik sömekleri çekilmeden otomatik olarak veriyor zaten. Postmenopozal osteoporoz tabii kadınlarda işte 40'lı yaşlarda artık 50'li yaşlarda kadının genetiğine bağlı olarak, menopoza giriş yaşına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Her kadında var az ya da çok. Ufak tefekse bir hanım, narinse, sarışınsa, kasları da zayıfsa erken yaşta ortaya çıkıyor. Ama iri yarıysa, kemikleri kalınsa, kiloluysa, tabii kilo olmak evet. kötü bir şey de işte kilolu olmanın bir avantajı bu.
Avantaj olmuş.
Yani kilolu olanlarda kemik erimesi daha az oluyor. Evet. Kadın olsun, erkek olsun. Daha az olarak ortaya çıkıyor. Burada tabii önemli olan kilolu iri yarı olmak değil. Hı-hı. Hani ince kaslı olmak. Evet, evet, ince kaslı olursak gene kemik erimesini engelleyebiliriz. Şimdi günümüzdeki tedaviler geriye dönüşü sağlamıyor tabii. Maalesef geriye dönüşü sağlamıyor. Kemik yoğunluklarıyla biz yaptığımız tedaviyi her sene kontrol ediyoruz. Hani tedaviyi veriyoruz, her sene kontrol ediyoruz nereye gidiyor diye. Baktığımız zaman bazen daha iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Evet. Ama bu mineralizasyonda kısmen artış olduğu için, yoksa kemik eski haline evet. biraz daha geldiği için değil. Kemik...
Mevcutu korumaya yönelik.
Mevcutu evet. korumaya yönelik. Onun için ben her zaman hanımlara diyorum ki bir an evvel hani erken bunun tedbirini almak gerekiyor. Çünkü bazı hanımlar, özellikle aslında eğitimli hanımlarda da görüyorum bunu çok. Kendine kondurmuyorlar. Hani bana osteoporoz kimse olmaz gibi, hiç kimse kendine kemik erimesi olabileceğini çok fazla düşünmek istemiyor, öyle söyleyelim. Ama netice itibariyle artık hani senelerle eğitim programları, televizyon programlarıyla artık herkes öğrendik yani her menopoza giren kadın ya da girmek üzere olan kadın muhakkak bu tedavi programı içerisinde girmelidir. Ve düzenli olarak da tedavisi yapılmalıdır. Çoğu hanım da buna aslında az çok uyuyor. Sonuçların başarısına bakacak olursak, erken yaşta aldığımızda hastayı da iyi takip ederseniz kemik yapıyı koruyabiliyorsunuz. Ben rutin programın dışında, yani ilaç tedavisinin dışında iki önemli şey daha yapıyorum. Bir tanesi sırt kası, ikincisi de bu ön bacak kasını sistemik kas çalıştırıyorum. Çünkü kas, kemikler nasıl güçlü olur?
Evet.
Ritmik kas kontraksiyonuyla güçlü olur. Onun için biz işte yürüyün diyoruz, evet. yüzün diyoruz. Çünkü her ikisinde de ritmik kas kontraksiyonu var. Ritmik kas kontraksiyonu kemiğin yapısının güçlü olmasını sağlar. Kalsiyum şey açısından. Sırtta da, şimdi bu sırt ve kalçada trabeküler kemik yapısı daha fazla olduğu için sırtta ve kalçada yoğun kemik erimesi olur.
Evet.
Ve genelde de kadınlarda sırt kasları ve bacak kasları da zayıftır. Her sene bir 15 seans sırt ve bacak kaslarında ben sistemik güçlendirdiğimde sonuçlarımın çok daha iyi olduğunu gördüm. Onun için de ben kendim böyle bir program uyguluyorum. Yani normal ilaç tedavisinin yanı sıra alabildiğim kadar hani hastayı, kabul eden hastalarımı sırt ve bacak kaslarını güçlendiriyorum. Sonrasında da yürüyün diyorum. Çünkü bacak kası zayıf olan bir kadın yürürse ne olur? Dizi bozulur. Kalçası bozulur. Çünkü yük biner. Ama bacak kası güçlü olan bir kadın yürürse ne olur? Hem kemiğini korur, hem dizini ve kalçasını korur. Evet.
Peki ikinci tip osteoporoz için tedavi yöntemleri aynı mıdır? Yoksa farklı yöntemler de var mıdır? Çünkü hem erkekte hem kadında görülüyor zaten 75 yaşından itibaren dediniz. Evet. Bundaki fark diğerine göre nedir?
Evet. Şimdi yine Türkiye'de mesela bazen bilinmeyen bir şey. Mesela 80 yaşında bir hastayla karşılaşıyorum. Kemik yoğunluğunu çektirmiş. Diyor ki gittim 80 yaşındayım. Hiç de kemik erimem yokmuş. Sonuçlar da çok iyi çıktı. Hayran kaldım diyor. Hastaya bir bakıyorsunuz, osteoporoz postürü gelişmiş, boyu kısalmış 7-8 santim, kamburlaşmış ve kemikler tiril tiril, yani şeyde, grafilerde şey çektirmiş kemikten sömetresini. Doktor da demiş ki, maşallah, müthişsiniz demiş. Evet. Halbuki neden bu?
Tabii.
Çok yoğun kireçlenme olduğu zaman kemik yoğunluğunda o kireçlenmeler hesap içine katıldığı için kireçlenmeleri küçük küçük gülün dikenleri gibi düşünün, kemik çıkıntıları. Onlar tabii sisteme katılınca sanki netice çok güzelmiş gibi çıkıyor. Onun için Dünya Sağlık Örgütü ve aynı zamanda bizim Türkiye'deki bizim Sağlık Bakanlığımız da demiş ki 75 yaşında bir hasta geldiği zaman, bir insan, kadın olsun erkek olsun, artık kemik yoğunluğu çektirtmeyin. Ben raporumu da veriyorum. Yani devlet ödüyor. Devlet otomatikman o tedaviyi ödüyor. Biz kabul ediyor. Biz sağlık kurulu raporu çıkarıyoruz. 75 yaşına gelmesi yeterli yani bu kişinin rapor çıkarması için. Çünkü herkesin muhakkak ilaç tedavisi alması gerekiyor. Evet. Aksi takdirde kemikleri kendi kendine kırılabilir. Dediğim gibi bu yaştan sonra çekilecek kemik yoğunlukları da tam tersi ve netice verir ve hastaları çok fazla yanıltır.
Evet. Şimdi kireçlenmeden bahsettiniz. Evet. Onunla ilgili devam etmek istiyorum. Genelde kireçlenme yaşlı insanlar aklımıza geliyor. Dizde bir rahatsızlık aklımıza geliyor. Onun dışında nasıl bir hastalıktır kireçlenme? Bir de böyle çeşitli sesler geliyor hareket ettirirken. Dizde ya da diğer eklemlerde. Mutlaka diğer eklemlerde de oluyordur ama çoğunlukla diz eklemlerinde oluyor galiba. Onunla ilgili sormak istiyorum. Nasıl bir hastalıktır kireçlenme?
Tabii kireçlenmeye gelmeden, şimdi siz de kadın doğmuş şeyi söyleyecektim, kireçlenmeye geleceğiz. Tamam. Mesela siz de aslında biz kemik erimesi tedavisini kadın doğumcularla beraber planlıyoruz. Yani bizim kadın doğumcularla beraber, sizlerle beraber planladığımız bir program bu. Kadın doğumun da çünkü değil mi? Çok önemli bir rolü var kemik erimesinin tedavisinde. Siz benden hani daha iyi bilirsiniz tabii. Çünkü ben bir kadın menopoza, onu da söylemeden geçmememiz lazım. Bir kadın menopoza girdiği zaman ben onu hemen, bana geldiğinde ilk etapta, diyelim ki bana geldi işte kemik erimesi için, ben hemen kadın doğumcuya yönlendiriyorum.
Evet.
Çünkü neden? Kadın doğumcunun bir kadını, önce yeni giren, menopoza giren bir kadını değerlendirmesi
tabii
gerekiyor.
Ki,
değil mi? Değerlendirip işte mamografilerini çekilip, değil mi, kemik yoğunluğunun istenmesi gerekiyor. Eğer zaten hormon alabilecekse, değil mi, östrojen, progesteron, onu da ben vermiyorum. Kadın doğum uzmanının vermesi gerekiyor. Bu bir ekip çalışması çünkü. Siz veriyorsunuz. Biz de o zaman sadece kalsiyumu ve egzersizini planlıyoruz. Yani beraber çalışıyoruz.
Tamamlayıcı bir
beraber çalışıyoruz. Eğer bu zaman geçmişse, üzerinden 5 yıl geçmişse, artık 10 yıl geçmişse, hormon almayacaksa, o zaman ben kadın doğumcuyla değil, direkt kendimle yapıyorum.
Yani bundan yaklaşık 10-15 yıl önce yapılan çalışmalar neticesinde halk arasında, tabii kadın doğumcular ve doktorlar arasında bir takım korkular oluştu. İşte meme kanserine verilen hormonların artıracağı yönünde. Ama tabii burada hasta seçiminin çok dikkatli yapılması lazım. Menopoz yaşının çok önemi var. Erken menopoza girmiş bir hastanın, daha doğrusu kadının vücudunda olması gereken hormon olmuyor. Yani o hormonun kesinlikle yerine konulması lazım ki, tabii bunu yapmadan önce, biraz önce siz de bahsettiniz, ek bir hastalığın olup olmadığını tespit edilmesi lazım. İşte memede herhangi bir sıkıntı var mı? Rahim duvarında herhangi bir kalınlaşma, işte rahim kansere giden bir durum var mı? Bunda tabii ki dediğiniz gibi bir kadın doğumcunun öncelikle değerlendirmesi lazım. Ondan sonra eğer bir sıkıntı yoksa biz hormon tedavisini yine seçici olarak öneriyoruz. Ama normal yaşta, menopoz yaşı normal olan bir hastada genellikle onu, hastanın şikayeti varsa, artık yaklaşım bu şekilde, hastanın şikayeti varsa hormon verme yönünde, yani Türkiye'de yaklaşık olarak 47-48 yaş menopoz yaşı olduğu için bu yaşa gelmiş hastada eğer bir takım işte ateş basmaları, bilinen, en sık bilinen menopoz belirtisi çok rahatsız oluyorsa, artık hayatını etkileyecek durumdaysa, o zaman hormon tedavisi yapma yönünde bir tercih var şu andaki kadın doğum camiasında.
Değişiyor ekoller devamlı ya, ama gene de hormon gene aktif olarak devam ediyor.
Muhakkak,
yani
muhakkak.
Hani, netice itibariyle burada tabii hormonu verecek olan, bu konuda karar verecek olan kadın doğum uzmanıdır.
Evet.
Kadın doğum uzmanı verir. Zaten bazen dediğiniz gibi vermediği noktalarda da otomatikman işte biz diğer bütün şeylerini düzenliyoruz. Evet. Şimdi kireçlenmeye gelelim. Kireçlenme hepimizin karşı karşıya kaldığı bir durum. Aynı bu saçın beyazlaması, cildin kırışması gibi olan bir konu. Aslında 20'li yaşlarda başladığı saptamcı otopsi çalışmalarında. Yani çok erken yaşlarda başlıyor.
Evet.
Ama biz bunun bulgularını 40'lı yaşlarda hissetmeye başlıyoruz. Çünkü neden? 40'lı kıkırdak ağrısız bir doku. Ağrısız bir doku olduğu için örneğin diz ekleminde işte ağrıyı ne zaman hissediyoruz? Ne zaman ki kıkırdak harap oluyor, aşınıyor. Sinir uçları da bası ortaya çıkıyor. Bir takım ödemler, reaksiyonlar çıkıyor. Ondan sonra hasta ağrıyı hissetmeye başladığı noktada aa benim kireçlenmem hani başladı diye düşünüyor. Halbuki kireçlenme son derece sinsi olarak 20'li yaşlardan itibaren başlıyor. Onun için aslında çocuk gelişmeye başladığı dönemden itibaren çocuğa da bu bilinci vermek lazım. Yani eklem, kas sağlığı nasıl korunur, ne yapmak lazım, hangi sporları yapmak gerekir. Yani oluştuktan sonra da kireçlenmenin geriye dönüşü hiç yok. Hiç yok. Yani ameliyatı da yok biliyorsunuz. Mesela bu boyundaki kireçlenmeler için de hep ben söylüyorum. Boyundaki kireçlenmeleri çok sık takip ederim. Neden çok sıkı ve sık takip ederim? Boyundaki kireçlenmeler fıtıklarla beraber ileri yaşlarda denge sorununa yol açıyor. Bu çok korkunç bir şey. Evet. Yani insanın 70'li yaşlarda hani denge sorunuyla yürüyememesi çok kötü. Çünkü bir de üstelik tedavisi de yok. Hani bir ameliyatı falan da yok. Boyunda onun temizliği falan da yok. Onun için de dikkatli olmak gerekiyor aslında. Önceden tedbirleri almak gerekiyor kireçlenmede. Evet.
Genetik yapının bir faktörü var mı, yoksa yanlış kullanıma bağlı ortaya çıkan bir durum mu? Yani önlem derken nelerden bahsediyoruz? Evet. Ne yapmak
şimdi
lazım?
Genetik durum tabii çok önemli. Yani genetik yatkınlık kireçlenmede de var. Annenizde örneğin de yani eklemine göre de var. Mesela annenizde elde ve dizde yoğun kireçlenme varsa sizin de hani elinizde ve dizinizde olma ihtimali daha yüksek. Bir genetik şeyi var. İkincisi eklemleri kullanma. Mesela çok kilolu olmak çok kötü bir şey tabii eklemler açısından. Çünkü çok fazla yük biniyor eklemlere. Çok sedatif olmak, çok tembel olmak da çok kötü. Çünkü o da eklemlerde kireçlenmeye yol açıyor. Aşırı ağırlıklı sporlar yapmak da iyi değil. Yani aslında eklemler için. İşte halter kaldırmak gibi falan. Bazı işler, çok ağır taşımalı işler. Bunlar hep eklemleri bozucu olan şeyler. Bunun dışında işte sigara, alkol, kahve, bunlar da gene kireçlenmeyi etkileyen faktörler olarak. Hanımların mesela hamilelik dönemi. Hamilelik döneminde çok kilo almamak gerekir. Çok aşırı kilo da gene kireçlenmeyi arttırıyor. Bir diğer faktör de travmalar. Travmalara çok dikkat etmek gerekiyor. Düşmeler, kalkmalar, işte araba kazaları mesela kazalar. Çünkü normalde bir kemikte, eklemde travmaya bağlı, travma görünce eklemde, darbe görünce orada o darbeye sekonder, ona reaksiyon olarak daha yoğun bir kireçlenme ortaya çıkıyor. Onun için özellikle boyunda mesela. Boyunda boyun kazaları çok sıktı ya. Biliyorsunuz mesela Amerika'da herkesin en çok korktuğu şey nedir arabada giderken? Birisine arkadan çarpmaktır. En kötü korkunç şey yani çünkü o çarptığınız kişi sizi mahkemeye verip çok büyük cezalar alabilir. O anda hiçbir şey çıkması gerekmiyor. Hiçbir şey çıkması gerekmiyor. Çünkü o travmanın etkisi 20 sene sonra çıkıyor. 30 sene sonra çıkıyor. Tabii. Düşünün yani. Dolayısıyla boyuna gelen travmalara, kalçalara gelen, dizlere gelen travmalara dikkat etmek lazım. Tabii mesela bazı sporcular, futbolcular değil mi özellikle mesela çok düşme, çarpmaya maruz kalıyorlar. İşte onlarda daha yoğun kireçlenme ihtimali var. Onun için onlar da ne yapacaklar? Daha dikkatli olacaklar. Kireçlenmeyi engelleyici preparatlar var mesela. Hakikaten onların neticesi...
Onların gerçekten bir faydası oluyor mu?
Şimdi bunu söyleyebiliyorum. Şimdi mesela ben yeni bir şey çıktığı zaman hiçbir zaman net konuşmam. Çünkü bilemezsiniz. Mesela şimdi ben şey yapıyorum. PRP yapıyorum. Kireçlenmede. Mesela PRP'nin uzak vadeleriyle ilgili konuşmam istendiği zaman konuşamam. Çünkü ben her zaman araştırmalara baksam da kendi sonuçlarımı söylemeyi de seviyorum. Mesela ben bu şeye glikozamin preparatlarını 1998 yılından beri kullanıyorum hastalarıma. Çok eski. Belki en eski kullanan hekimlerden bir tanesiyim. Çok erken yaşadım. Başladım ben yurt dışında bunu gördüğüm için Türkiye'de de daha Türkiye'ye resmi olarak gelmeye başlamamıştı. Yani bazı firmalar tarafından. Ben öneriyordum hastalara yurt dışından gitsinler, alsınlar, gelsinler diye. Şimdi ben bunların grafilerini karşılaştırdığım zaman hastalarım, benim bir özelliğim, hastalarım beni bırakmazlar. Şöyle bırakmazlar, genel olarak tabii söylüyorum, genelde %100 demeyelim ama hastalarım, çünkü ben hastamı her zaman kendim bir yerine koyarım. Yani ben mesela diyelim ki burada oturuyorum, siz hastasınız. Ben hep hastayı kendimin yerine koyarım. Hep öyle düşünürüm. Yani onun hissiyatını, düşüncelerini, tedavi planlarken de öyle yaparım. Onun için en iyisi neyse, hani benim elimden ne geliyorsa tabii, bilgim çerçevesinde, aldığım eğitim çerçevesinde, imkanlar çerçevesinde en iyi yapmaya çalışırım. Evet. O da bunu hissediyor. Bunu hissettiği için de hastalarım
bırakamıyorlar.
Beni bırakmazlar. Evet. Çünkü bilirler ki hakikaten ben elimden geleni yapıyorum. Tabii fizik tedavinin de tabii bir özelliği bu. Hani gerçi sizin de öyle. Kadın doğum da öyle. her branş için bu geçerli değil. Evet. Mesela bazı branşlar için mesela kadın doğum da öyle. Bir kadın değil mi? Kadın doğumcusunu ömür boyu hani seviyorsa kadın doğumcusunu bırakmaz yani. Hani ölene kadar kadın doğumcusunu. Bizde de aynı şekilde. Her sene fizik tedavi uzmanına 2 yılda bir, 3 yılda bir gelir hastalar hani. Dolayısıyla ben hastalarımın grafilerini, hani o şansımdan dolayı değerlendirme imkanım oldu. Çok fazla hastamın. Hakikaten özellikle mesela ben boyunlarda değerlendirme yaptığım zaman yüksek oranda kireçlenmeleri engellediğini gördüm. Tabii bununla ilgili protokoller çok farklı.
Evet.
Herkes değişik protokol veriyor. Evet. İşte kimisi diyor ki mesela kimi hekimler işte alın devamlı işte üzerinde mesela onların üzerine 3 tane yazar. Ben hiçbir zaman hastaya 3 tane vermiyorum. Bana çok fazla geliyor 3 tane hani kullanmaları sabah öğle akşam. Hiçbir zaman ben hani bunu alın da ömür boyu kullanın demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü yaz aylarında hava sıcak ve kuru. Eklemlerin dolaşımı güzel. Yazın bu preparatı almaya pek gerek yok bence. Kış mesela kış aylarında almayı öneriyorum.
Belirli dönemler
için. Şöyle bir protokol yaptım. Bu protokolü de işte dünyadaki protokollere bakarak yani genel bütün protokolleri bir değerlendirdim. Bana da en makul gelen protokol işin mekanizmasına bakıldığı zaman kış aylarında bunu kullanmak ve belli aylar çerçevesinde kullanmak. Ben yaşa göre veriyorum. Mesela 40 yaşına kadar her sene 3 ay kullanın diyorum. Günde bir tane kullanın diyorum. Yeter bence. 40 yaşından sonra mesela 40-60 yaş arası gene 3 ay kullanın diyorum. 2 defa kullanın diyorum. 60 yaşından sonra 4 ay kullanın diyorum. 2 defa kullanın diyorum. 3 kere çok fazla. 2 defa kullanıyorum. Şimdi mesela bu protokolle ben çok iyi neticeler aldım. Ama ben hastalarıma hiçbir zaman işte devamı 12 ay bunu kullanın demiyorum. Tabii belki de 12 ay kullanınca neticesi daha iyi de olabilir. Yani bu konuda bir araştırma da yok. Onu da söyleyeyim. Biz tabii tıpta hep araştırmalara bakarak konuşuyoruz netice itibariyle. Ama ben yan ürünler, mesela sistemik ilaçlar dışında tansiyon gibi, kardiyak ilaçlar gibi gerek ağrı kesicileri, gerek vitaminleri, gerek bütün yan destekleri devamlı alınmasına karşı olan bir hekimim. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hani belli mevsimlerde hani alınıp bırakılmasının sanki daha hani insan sağlığı için uygun olacağını düşünüyorum.
Kemik dokusu döngüye sahip bir doku. Yani canlı bir doku aslında ama kıkırdak bildiğim kadarıyla çok kendini yenileyen bir doku değil.
Doğru.
Burada ilaçların mekanizması nasıl bir etki sahip oluyor? Ondan biraz bahsedebilir miyiz?
Evet. Şimdi bu kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun harabiyeti dediğiniz gibi sonrasında şimdi yalnız tabii kıkırdak mesela bu PRP ile PRP uygulamalarında hem menisküste yumuşak doku olarak hem de kıkırdak dokusunda kısmen iyileşme var. Görülebiliyor. Şeyde de aynı şekilde. Mesela burada işte önemli olan nokta şu, o. Oluştuktan sonra değil, oluşmadan yani
önleyici tedavi.
Önleyici, bunlar hep önleyici tedaviler. Onun için önce alınması koruyucu anlamda çok daha iyi tabii.
O zaman yani sizin
artışını engelledi. Mesela kireçlenme oluşmuşsa şunu demek istiyorum. Bir kireçlenme oluşmuş. Onun artışını engelleyebilirsiniz. Mevcut kireçlenmenin geriye dönüşü yok zaten. Kemik erimesinde de öyle. Hiçbir zaman tamamen geriye dönüş yok. Bu ikisinde de yok geriye dönüş.
Şöyle bir şey denilebilir mi? 20 yaşlarda, 20'li yaşlarda başlıyor dediniz. 40'lı yaşlarda belirtiler vermeye başlıyor. O zaman bu bitkisel içerikli preparatlar 20'li yaşlardan itibaren koruyucu tedavi anlamında kullanılabilir.
Kullanılabilir ama dünyada şu anda önerilen 30 yaş civarında alınması. 30 yaşına kadar çok fazla önerilmiyor.
Evet.
30 yaşından sonra öneriliyor. Ama mesela kalsiyumu da tam tersi. Kalsiyum da ayrı bir konu. Mesela kalsiyum çok önemli. Neden? İşte çocukken mesela çocuk süt içmeyi sevmiyor. Beslenmesi iyi değil diyelim. Sonrasında diyor ki annesi bak işte senin kemiklerin ince kaldı, zayıf kaldı, sen çok iyi beslenmedin. Hı-hı. Ama mesela şimdi günümüzde biliyoruz ki 35 yaşına kadar Hı-hı. kemik kütlesini arttırabiliriz. Evet. Onun tam tersi. Yani, dolayısıyla kemik yapısını da güçlendirmek için işte 35 yaşına kadar da ayrı efor sarf etmeliyiz. Yani Hı-hı. ne kadar çok artarsa evet. hem beslenmeyle ek de alınabilir, evet. spor da yapılabilir, Hı-hı. kütleyi arttırmak Hı-hı. için. Evet. Yani gelişme döneminde evet. dikkat edeceğimiz konu. Kemik kütleyi arttırmak, kas dokusunu olabildiğince güçlendirmek. Evet. Hani ileri yaşlara giderken olanı korumak olaylı için. Olsun,
evet. hı hı. Konuyu değiştireyim, başka bir konuya gelmek istiyorum ben. MR'lardan bahsettik. Mesela MR'larda görülen bir takım bulgular var, patolojik bulgular. Onlardan bir tanesi fıtıklar. Evet. Çeşitli branşların yaklaşımları fıtıklara farklı olabiliyor. Ortopedistlerin, işte beyin cerrahlarının ve fizik tedavicilerin. Bir fıtıkla karşılaşıldığı zaman MR'da onun ameliyat gerekip gerekmediği kararını vermede nasıl bir yöntem izliyoruz acaba?
Evet. Şimdi eskiden bir hala da tabii bu konuda şeyler var. İşte öyle mi olsun, böyle mi olsun, ama aslında artık protokoller dünyada belli merkezler. Artık protokoller Hı-hı. belli. Belli ama tabii bu belirliliğin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Evet. Önemli olan o bunu. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Omurga ile ilgili bazı hastalıkların ameliyatları ortopedistleri biliyorsunuz, bazılarının nöroşirurjenler beyin evet. cerrahlarını ilgilendiriyor. Ülke ülkede bu eğitimler farklı. Evet. Örneğin Amerika'da boyun ve bel fıtığı ameliyatları ortopedistler tarafından yapılıyor ve eğitimi ortopedi de alınıyor. Türkiye'de ise ortopedistlerin eğitimi değil bu, nöroşirurjenlerin evet. eğitimi. Yani Türkiye'de boyun ve bel fıtıklarının ameliyatı beyin cerrahları evet. tarafından evet. yapılıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu beyin cerrahlarını ve bizi, ama ortopedistleri söylediniz, Hı-hı. bu konuda doğrusunuz, ortopedistler de hani yapıyor. Belki evet. bu konuda yurt dışında eğitim aldıkları için evet. ama normal koşullarda. Boyun ve bel fıtığı dediğiniz zaman bu iki grubu ilgilendiriyor Hı-hı. Türkiye'de. Siz tedavi uzmanlarını ve nöroşirurjenleri. Nöroşirurjenleri bu işin cerrahları. Biz de dahiliyecileriyiz, evet, öyle evet. söyleyelim. Ben her zaman her hastaya söylüyorum, boynu beli ağrıyan bir hastanın öncelikle fiz tedavi uzmanına gelmesi lazım. Neden? Siz karnınız ağrıdığı zaman ben cerraha mı gideyim diyorsun, hemen ameliyat mı olmayı düşünüyorsun? Önce bir dahiliyeciye gidiyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ameliyat olacaksanız eğer, o sizi cerrahiye yönlendiriyor. Şimdi saptanan, MR'la saptanan, yani sadece boyun bel ağrısı da demiyorum, evet. MR'la saptanan boyun bel fıtıklarının yüzde kaç ameliyata gidiyor evet. biliyor musunuz?
Bilmiyoruz.
%2'si. %2 ile %3 ameliyata gidiyor.
Saptanan fıtıkların %2'si.
Saptanan evet. fıtıkların evet. %2'si. Yani bu ne demektir? 100 kişide, yani şimdi şöyle, 500 kişinin boyunu beli ağrıyabilir.
Evet.
Bunun da 100 kişisi boyun bel fıtığıdır. Bunun da ikisi gidiyordur. Hı. Şimdi düşün ya, bakın 500 kişinin iki tanesi demek ki ilgilendiriyor ameliyatı. Evet. Demek ki diğer kalanının hepsi fizik tedaviyi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de yanlış gidiş var. Bu yanlış gidişi düzeltmek lazım. Neden düzeltmek lazım? Yanlış gidişler her zaman ülkenin Hı. sağlık politikasına zarar verir. Çünkü ben hasta olarak yanlışlıkla iki ayrı hekime gittiğim zaman devlete zarar veririm.
Evet.
Çünkü devlet benim için iki ayrı hekime para öder. Evet. Bu günah bir şeydir. Çünkü herkesin aynı şeyi yaptığını düşünür. Ne kadar büyük bir para kaybı devletimiz açısından. Siz doğru hekime giderseniz, çünkü gideceği eninde sonunda cerrahdaysa gene dönecek, hız tedavi uzmanına gidecek. %2'si 3'ü şeye gider. Ameliyat indikasyonu da çok açık. Ben hiç MR'lar, hele artık MR'lardan sonra bu %100 açık. Eğer MR'da ekstrüde herni görmüşseniz, yani fıtık açılmış ve dışarıya çıkmışsa, siz derhal cerrahiye yönlendireceksiniz.
Ama hastanın hiçbir şikayeti yoksa,
hasta ekstrüde hernide hastanın hiçbir şikayeti olmamak diye mümkün bir şey değil. Olmaz. MR'da ekstrüde herni olduğunda, EMG'de kök basısı olduğunda onun nörolojik bulguları olur hastada. Evet. Kas güçsüzlüğü, nörolojik kayıplar olur. O zaman hastayı fizik tedavide oyalamamak evet. gerekir. Günah. Hastaya günah. Evet. Çünkü siz onu fizik tedavide oyalarken Örneğin bacak bir düşer. Bacak düşer, mesela demin ayak düşer, düşük evet. ayak oluşur. Ve o düşük ayak 72 saat içinde ameliyat edilmezse, ondan sonra ameliyat edildikten sonra dahi hasta ömür boyu dizine kadar çubuklu bantlarla ayağının altına demirleri giymek zorunda kalır. Yani onun için indikasyon çok önemli. Evet. Karar doğru karar vermek evet. gerekiyor. Ben ekstürde herni gördüğüm zaman derhal cerraha yönlendiririm. Hiçbir zaman o hastayı ellemem. Ama hastaya da şunu söylüyorum. Ameliyata gittikten sonra, ameliyattan bir ay sonra muhakkak bana gel diyorum. Evet. Ben senin kaslarını değerlendireyim. Çünkü %90 çok zayıf yani kas dokusu tekrar geriye gelmez. Hı-hı. Onu benim güçlendirmem gerekir. Hı-hı. Ben eğer o kası güçlendirmezsem o zaman ne olur? Fıtık aynı seviyeden, bir üst seviyeden evet. çıkar. Dolayısıyla biz Türkiye'de neyle karşılaşıyoruz sık sık? Çok başarılı bir cerrah, çok iyi bir ameliyat yapmış. Bir ay sonra fıtık çıkmış. Hasta feveran ediyor, kıyamet koparıyor. Bu ne biçim cerrah, bu ne biçim cerrah. Ben de diyorum ki bu cerrahtan dolayı değil. Ameliyatını çok iyi yapmış, her şey çok iyi. Ama sen bacak kasın zayıf olduğu için ve bir ayda devamlı koşturduğun için tekrar çıkmış fıtık. Burada tabii eksik nokta ne? Türkiye'deki eksik nokta şu. Ekip tedavisinin olmaması. Evet. Türkiye'de bizde herkes kendi alanında çok iyi.
Evet.
Çok iyi hekimler var. Eksiğimiz ekip olarak çalışmıyoruz. Bu çok zayıf. Üniversiteler dışında özel sektörde atıyorum nöroşirurjen ameliyatını yapıyor, egzersizini yapıp gönderiyor. Ortopedist kırığını, altısını alıyor, egzersizini veriyor, gönderiyor. Halbuki o egzersizi vermek de fizik tedavi uzmanının işi. Evet. Belki ben oraya egzersiz vermeyeceğim. Belki başka bir şey düşünüyorum. Ama o diyor ki, nasıl olsa buna egzersiz verecek diyor. Birkaç diyor. Ben o egzersizi o vereceğini ben vereyim, niye gitsin diyor. Halbuki insan vücudu çok önemli.
Tabii.
Yani onu çok iyi böyle çok iyi taşımalıyız. Bir porselen gibi evet, taşımalıyız.
Tabii.
Onun için de ne kadar iyi tedavi yaparsak sonucumuz o kadar iyi olur. Hekimlikte tabii biz hepimiz hani amacımız halkın hizmeti. Kişisel düşünmemeliyiz. Kişisel şeyler işte çünkü başarı ekip başarısıdır. Ben her zaman ona inanırım. Evet. Biz tedavide tabii hep ekip olarak tabii. çalışırız. Mesela ben her zaman söylerim. Ben çok iyi bir doktor olabilirim. Ama benim hastamın iyi olması benim çok iyi doktor olmamla bitmiyor maalesef.
Evet.
Ben çok iyi doktor olsam da benim cihazım iyi değilse, benim terapistim iyi değilse, benim uyguladığım, verdiğim program iyi değilse sonuç iyi olmaz ki. Ben çok iyi bir program uygulasam dahi terapistim iyi olmazsa hasta iyi olamaz ki. Yani ekipte biz hepimiz iyi çalışmalıyız. Dolayısıyla hekimler de her hastalık grubunda ekipler oluştururlarsa, çünkü her hastalık 3-4 hekim grubunu ilgilendiriyor. Bu gruplar kurulduğunda o zaman sonuçlar muhteşem olacaktır.
Her hastalıkta ekip çalışması önemli ama galiba fizik tedavide ekip daha da çalışması önemli. Çok daha önemli.
Daha da önemli. Evet. Fizik tedavi uzmanları genelde diğer hekimlerle çok beraber çalışmalılar. Biz aşağı yukarı her hekim grubuyla çalışan evet. bir uzmanlıklarıyız. Ama ne yazık ki Türkiye'de çok aktif olarak bu yok. Maalesef yok. Yani üniversitelerde dahi bu yok. Tabii olmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bütün hekimler. Yani
evet.
Onun için ben her zaman söylüyorum. Hekimlerin ihtisas dalı içerisinde bence birkaç ülkeye mesela çok azsa bir aylığına, birkaç aylığına birkaç ülkeye gönderilmesi gerekiyor. Evet. Gözlem görmek, insanlar ne yapıyor diye bakmak gerekiyor. Çok önemli.
Evet.
Ne kadar çok hekim yurt dışına giderse, görgüsü artarsa, yurt dışı görgüsü ve yurt dışı bilgisi artarsa
evet.
o zaman görecektir ki evet hakikaten biz bunu ekip olarak yaptığımızda sonuçlar daha güzel. Hani ben çok iyiyim ama çok iyi olduğumu
evet.
da bilinmesi gerekir. Mesela çok iyi bir hekim bana hastaya tedavisini sonrası rehabilitasyona gönderdiğinde mesela çok güzel ameliyat yapıyor. Bana gönderiyor. Ben de böyle hoşuma giderek onu güçlendiriyorum. Hasta muhteşem oluyor. Sonra da hastaya diyorum ki bak diyorum ne kadar güzel diyorum. Cerrahınız ne iyi yapmış.
Evet.
Benle gidiyor onu cerraha söylüyor. Yani muhteşem bir şey oluyor. Şimdi böyle mutluluklar bu çünkü evet. bizim için. Bunları yaşamak çok önemli bu mutluluk. Bunun için biz hekim olduk.
Tabii.
Yani benim için çok önemli. Netice itibariyle yani bunlar o evet. Bunları ne kadar çok sık yaparsak, yoğun yaparsak evet. hastalarımız için de o kadar evet. iyi olacaktır tabii.
Merhaba hocam, programımızın sonuna geliyoruz. Ama evet, çok çabuk geçti ama ben yine bir soru sormak istiyorum. Bu fizik tedaviyle ilgili. Şimdi genelde fıtık rahatsızlıklarında fizik tedavinin önemi çok büyük. Fizik tedaviye gidiyor bir hasta. Sonra onun yakın çevresinde aynı rahatsızlıkla muzdarip bir başka kişi daha oluyor. Ve birbirlerine yapılan tavsiyeler oluyor. İşte broşürler oluyor. Evet. Kağıtta olan fizik tedaviyle ilgili egzersiz resimleri oluyor. Ve böyle bir yanlış yönlendirme oluyor. Halbuki yani ki hastanın yaşına, durumuna göre her şey daha farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
Aslında çok güzel bir şey sordunuz siz. Çünkü matbu broşürler var şimdi. Boyun egzersizi. Hatta firmalar biliyorsunuz biz hani öğrencilerimizden beri. Basarlar boyun egzersizleri, diz egzersizleri, bel egzersizleri. Şimdi tabii bunları bazen vermek uygun olabilir, uygun olmayabilir. Ben her zaman hastaya göre terapiste egzersiz verdirtiyorum. Tedavisi bittikten sonra o duruma göre. Mesela boyun egzersizlerinde aksda bozukluk varsa, boynun belli açılarda fıtığı varsa, mesela boynu öne arkaya sol sağ hareketleri çok sakıncalı. Yani boyun hareketleri yapmak her zaman güzel değildir ki. Bazen çok kötü olabilir. Dolayısıyla mesela bazılarına güçlendirici vermek lazım. İzometrik bazılarına, germe bazılarına, reome ve yani onu birebir hastaya göre uygulamak çok faydalı. Dediğiniz gibi başkalarının egzersizleri, başkaları kullanacak olursa o zaman tabii olmayan problemler ortaya çıkıyor. Yapılmaması gerekiyor tabii ki.
Çok önemli. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Evet. Sorularımız vardı ama süremiz bu kadar.
Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Yani çok faydalandı. Mutlaka izleyicilerimiz de çok faydalanmıştır. O zaman izninizle programı kapatıyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.